Ayrım 13.
Şimdi şayet Allah'ın takdiriyle dişin karakterli sperm yumurtacı aşılarsa nutfeyi emşaç döllenmiş yumurta dişil olur. XX. Kadının ayda bir çıkardığı yumurtacık sadece dişil karakterlidir. XX. Yumurtacık tek karakterli olduğundan o ceninin cinsini belirleyemez. Cinsi belirleyen yalnız mini hayvancı spermlerdir. Çünkü kimi erkil, kimi dişil karakter taşıyanlar spermlerdir. Eğer yumurtacığı erkil meni hayvancığı aşılamışsa çocuk erkek, dişil meni hayvancığı aşılamışsa çocuk dişi olur. Böylece akıtılan meni nutfesinden iki çifti, erkeği dişi yaratan odur. Dipnot Necm Suresi 45-46. O meniden iki çifti, erkeği ve dişiyi var etti. Dipnot Kıyamet Suresi 39. Ayetlerinin manası daha iyi anlaşılmaktadır. Hacmi gayet küçük olan sperm bir füze gibidir. Zırhlı başı, meni sıvasında yüzmesini sağlayan uzun kuyruğu vardır, çevik ve güçlüdür. Korkmadan tehlikeli yollardan geçerek hedefine doğru yol alır. Ya hedef ulaşır veya bu yolda ölür. Ama yumurtacık öyle değildir, dolunay gibidir. Çevresinde bir ışık halesi vardır ki bilim dilinde buna ışık tacı denilir. Çalımlı yürür. Fallop tipindeki titrek tüyler onu yavaş yavaş iterek kanalın son üçte bir bölümüne getirir. Yumurta burada eşini bekler. Görüldüğü üzere sperm tam erkeklik karakteri taşırken yumurtacık da her bakımdan tam kadınlık karakteri taşımaktadır. Demek ki kadınla erkek arasındaki ayrılıklar hayatın her safhasında vardır. Yaratılışın kuralıdır. Her birinin kendine özgü bir görevi ve işi mevcuttur. Sperm mücadele ve dövüş, yumurtacıksa sükunet ve barındırmak içindir. Erkek spermi hareketli, atılgan, dişi yumurtası sakin, bekleyicidir. Erkek kadın gibi değildir. Dipnot Ali İmran Suresi 36 diyen Yüce Allah ne güzel buyurmuştur. Her erkek erginliğinden tam ihtiyarlık çağına varıncaya dek her gün milyonlarca sperm çıkarabilir. Oysa kadın erginliğinden menopoz devresine kadar ayda sadece bir yumurtacık çıkarır. Menopoz da 40-50 yaşlar arasında olduğuna göre kadının ömrü boyunca çıkarabileceği tüm yumurtacık sayısı 500'ü geçmez. Bunların içinde döllenmeyi başaranlarsa ellerin parmak sayısını geçmeyecek kadar azdır. Acaba neden sperm bu kadar çokken yumurtacık bu kadar azdır? Bunun sebebi şudur. İnen spermlerin %20'si daha başlangıçta döllemeye uygun değildir. %20 kadarı da erkek organından inişinden itibaren 2 saat içinde ölür. Spermin döl yolundan geçip rahim kanalına ulaşması için en az 6 saat gerekir. Bu kadar uzun süre güçlüklerle boğuşmak ancak güçlü ve çevik spermlerin yapabileceği bir iştir. Çoklukla da bunu erkil karakterli spermler yapar. Yavaş hareketli diğer spermlerdeki çoklukla dişil karakterliler böyledir. Bu tehlikeli mesafeyi ancak 12-24 saat içinde geçebilirler. Spermlerin kimi döl yolunun salgıladığı asitlerle ölürken kimi de rahim boyununda ölür. Bilindiği üzere iki rahim kanalı vardır. Spermler yumurtacığın hangi kanalda bulunduğunu bilmedikleri için yumurtacığın olmadığı kanala girer. Birçok sperm de orada ölür. Ayrıca spermlerin yumurtacığı da örleyebilmesi için yumurtanın kanala gelmiş olduğu sırada kanala varması gerekir. Aksi takdirde spermin sonu ölümdür. Çünkü 24 saatten fazla yaşayamaz. Hatta yumurtanın döllenmeye elverişli ömrü sadece 12 saattir. Spermler dişi üreme organlarında akıntıya karşı hareket ederler. Bu olaya pozitif leotaksis denir. Bilindiği üzere tuba uterina'da akıntı uterusa, kavum uteride ise vajinaya doğrudur. Spermler dişi üreme organlarının bazı maddeleri tarafından çekilir. Bu olaya da pozitif semotaksis denir. Spermler bu pozitif semotaksisleri sebebiyle tuba uterina içindeki dişi germ hücrelerini buldukları gibi karın boşluğuna da düşmezler. Spermin yaşama süresi içinde bulunduğu ortama bağlıdır. Spermler asit ortamlarda çabucak hareketsiz kalıp ölürler. Bundan dolayı vajina içerisine düşen spermlerin birçoğu kısa sürede harap olur. Rahme sığınabilenler daha uzun süre canlılıklarını koruyabilirler. Genel olarak spermler uteris boşluğunda ve tuba ortamda 48 saat hareketli kalabilirler ancak maksimum dölleme yeteneği ilk 40 saattir. Dipnot Profesör Doktor Halit Kayalı İnsan Embriyolojisi sayfa 13-16 İstanbul 1984. Mini hayvancıkları çeşit çeşittir. Kimi uzun, kimi kısa, kimi güçlü, kimi zayıf, kimi tek başlı, kimi iki başlı, kiminin başı dolgun, kiminin dolaşıktır. Milyonlarca spermin hepsi yumurtacığı aşılamaya elverişli değildir. Yalnız %80'i döllemeye uygundur. Ancak erkek organından başlayıp ta rahim kanalına kadar varan yolculuklar esnasında bu spermlerin büyük bir bölümü ölür. Yumurtacığın bulunduğu Fallop borusuna ancak 500 sperm sağ olarak ulaşabilir. Bunlar içinde de sadece biri yumurtacığın kalın duvarını delip içeri girebilir. İşte başlangıçta yumurtacığı aşılamak üzere yola çıkan sperm sayısı yüzlerce milyonu bulurken sonunda bu sayı 500'e iner. Ama bu ölümlerde boşuna değildir çünkü ölen spermlerin çözülen cesetleri yumurtacığın kalın kabuğunu eritir. Böylece spermlerden biri bu incelmiş cidardan içeri girerek yumurtacıkla birleşir ve ikisi birlikte Kur'an-ı Kerim'in nutfe-i emşaç dediği zigot oluşturur. Meni sıvısının üretken olabilmesi için her milimetresinde en az 20 milyon spermin bulunması gerekir. Bu gerçek göz önünde bulundurulursa spermlerin bu kadar çok olmasının hikmeti anlaşılır. Varlıkta kanunsuz bir şey yoktur. Ne zaman ki bir varlığın ömrü kısa, karşılaştığı tehlikeler çok, savunması zayıfsa Allah Teala bu zaafı sayı fazlalığıyla telafi etmektedir. Virüsler, bakteriler alemine bakınız. Bunlar bir saatte milyonlarca ürer ama çabuk ölürler. Haşereler dünyasında da aynı kural vardır. Sinek haftada binlerce yumurta bırakır. Şayet bu yumurtaların hepsi lavraya, sonra haşereye dönüşse kısa zamanda bütün yeryüzünü sinekler kaplar. Artık sinekten başka bir varlığın yaşayabileceği yer kalmazdı. Bitkiler aleminde de çeşit çeşit otlar vardır. Bunların çiçeklerinden ya da meyvelerinden milyonlarca tohum ürer. Eğer bu tohumların her biri yetişip ot olsa, kısa zamanda yeryüzü aynı türden bitkiyle dolar, başka bir bitkiye yer kalmaz. Bundan dolayı her bitki veya meyvenin tohumlarının çoğu ölür. Sadece az bir miktarı bitki veya ağaç olma alanağını bulur. Kuşlar, hayvanlar alemi de böyledir. Bunların daha çok yaşayanı daha az üretkendir. Daha az ömürlüsü daha çok üretkendir. Demek ki virüslerden bitkiye, kuşlara, balıklara kadar egemen olan kanun şudur. Ömrü uzun, yaşam tehlikesi az olan canlıların üretkenliği daha az, ömrü kısa, yaşam tehlikesi çok olan canlıların üretkenliği daha fazladır. İşte bu kanun sayesinde tabiatta denge sağlanır. Herhangi bir canlı türü diğerlerinin varlık hakkına saldırmaz. Her şey ilahi takdirin hikmetini gösteriyor. Biz her şeyi bir kaderle, bir ölçü ve plana göre yarattık. Dipnot Kamer Suresi 49. Üreme organları. Tarık Suresinin 5-7. ayetlerinde İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Sulb ile terayip arasından çıkan atılgan bir sudan yaratıldı buyurulmaktadır. Bu ayet insanın sulb ile terayip arasından tazyikle atılan bir sudan yaratıldığını ifade etmektedir. Müfessirlerin genel kanısına göre sulb omurganın kuyruk sokumuna yakın kısmıdır. Terayip ise iki yandan en alttaki dörder kaburga kemiğidir. Ayette insan suyunun bel ile alt kaburga kemikleri arasından yani karın boşluğu arasından çıkan bir sudan yaratıldığı belirtilmektedir. İnsanın sıvısını yapan ve taşıyan üreme sistemi alt karın boşluğunun arka kısmındadır. Sıvının tazyikle atılmasının nedeni mini kesesi ve kanallarının kasılmalarıdır. Boşalma sırasındaki titremenin nedeni de bu kasılmalardır. Bu eylemler istem dışı çalışan sinir sisteminin işidir. Penis de yine istem dışı çalışan parasempatik sinir sistemine bağlı sinirlerin uyarımıyla içinden geçen yoğun kan damarlarına kan dolaşarak sertleşmektedir. Üreme olgusu büyük ölçüde istem dışı çalışan bir sisteme bağlanmıştır ki yaratma eylemi insanın isteğine bağlı kalmasın. Ayet-i Kerime atılan suyun sulh ile terayip arasından çıktığını söylüyor. İlimde bu spermlerin erkeğin husiyelerinde, yumurtanın da kadının yumurtalığında oluştuğunu söylemektedir. İlmin söylediğiyle Kur'an'ın ifadesi arasında bir aykırılık yoktur. Çünkü husiye ve yumurtalık anne karnındaki ceninin sulbü ile terayibi arasındaki bölgede oluşur. Sonra husiye gebeliğin ilerlemesiyle yavaş yavaş aşağı iner, 7. ayda vücut dışındaki haya torbası içine girer. Yumurtalık da kadının leğen kemikleri boşluğuna kadar iner, orada durur. husiye ve yumurtalık yerlerinden aşağı inmekle beraber beslenmeleri, eskiden olduğu gibi yine sulh ile terayip arasından gelen kan, sinir ve lenf damarları ile olmaktadır. Husiyenin ve yumurtalığın atar damarı, sulh ve terayip arasındaki karın aortundan gelir. Husiyenin toplar damarı da aynı bölgeye dökülür. Sol toplar damar, sol böbrek toplar damarına açılır. Sağ toplar damar da alt karın toplar damarına bağlanır. Yumurtalığın atar ve toplar damarları da aynı bölgeye yani sulh ile terayip arasına bağlıdır. Husiye ve yumurtalığı besleyen sinirler de midenin altında sulh ile terayip arasında bulunan sinir grubundan dallanmıştır. Lenf bezleri de aynı bölgeye bağlıdır. Ayet atılan suyun sulh ile terayipten değil bunların arasından çıktığını söylemekle gerçeğin ta kendisini ifade etmiştir. Çünkü meni husiye bezlerinde üretilirse de sulh ile terayip arasından geçen boşalma yoluyla dışarıya çıkmaktadır. Şimdi Dr. Abdülvedud'un Phenomenon of Nature Antiquarian adlı eserinden bu yolu izleyelim. Canlıların üreme sistemi bir çift sperm yuvasıyla üretilen spermleri dışarıya veya bir başka bedene taşıyan kanallardan oluşur. Dişinin üreme kanalları yumurtalıkta üreyen yumurtaları kloakaya veya rahme taşır. Erkek üreme kanalları ise spermleri doğrudan doğruya dışarıya ya da boşalma kanalına götüren bir yahut iki vas deferentiyanadır. Erkek kanalları çoklukla ihtiyaç zamanında kullanılmak üzere spermlerin depo edildiği seminal keselerinin arka tarafına açılır. Aynı amaçla kadında da seminal keseleri vardır. Erkek üreme sistemi. Epididimitler yahut sperm kanalları, boşalma kanalları, prostat kesesi, bulbo uretral keseleridir. Erkek sperm yuvaları spermatik kordonlu haya torbasına bağlıdır. Bunların içinde sayıları 400 kadar sperm yumurtalığı vardır. Her sperm kesesi 1 ila 3 ya da daha çok tüpten oluşur ki bu tüplere seminiferos denilir. Bu tipler endokrin dokularıyla birbirinden ayrılmıştır. Bu doku hücreleri erkek hormonu androjen çıkarırlar. Sperm üreten keseler seminiferos tüplerinin içindedir. Bu tüplerin hücreleri mitotik olarak süratle bölünürler. Oluşan yeni hücreler spermleri yaparlar. Spermler kuyruklarını titretemez. Her sperm tüpü epididim yapmak için birleşerek 20 fit 609.6 santim uzunluğunda epididim oluşturur. Epididimler vaseferansiye denilen ortak sperm kanallarına bağlanır. Sperm depo edilen epididimlerde pek çok tüp vardır. Çiftleşme esnasında bunların sinirleri epididim cidarının dokusuyla temasa geçer ve uyarım sonucunda depolanmış spermler sperm kanalına doğru hareket eder. Kanalın bu kısmı husiye kesesinden çıkıp spermatik ipe doğru gider, eğri bir menfezle karın duvar arasından geçip karın boşluğuna girer. Arkaya doğru yönelir ve yavaş yavaş aşağı inip bel boşluğuna girer. Arkaya doğru devam eder, idrar kanalının ortasına bağlanır. Nihayet aşağı prostat dibine iner ve mini kanalı ağzına varır, karşı taraftan gelen mini kanallarıyla birleşerek idrar yolunun prostat kısmına açılır ki idrar yolu da buraya açılmaktadır. Nihayet kanal seminal kaplarından ve prostat kesesinden sıvı alır. Böylece mini sıvısı yapılmış olur. İşte o zaman spermler kuyruklarını titretmeye başlar. Mini sıvısı prostat idrar yolundan geçerek penis vasıtasıyla dışarı çıkar. Erkekte birer sperm fabrikası durumunda olan husiyeler, cenin aşamasında önce karın boşluğunun arkasındaki omurga kemiğinin önünde bulunan böbreğin yanında, yani Kur'an'ın deyimiyle sulh ile terayip arasında belirir. Fakat gebeliğin ilerlemesine paralel olarak yavaş yavaş aşağı iner ve doğuma yakın zamanda vücudun dışına çıkar. Bunun sebebi de 37 derecelik vücut içi ısısının spermlerin oluşmasına elverişli olmamasıdır. Ama vücut dışında kalan husiyelerin 35 derecelik ısısı sperm yapımına elverişlidir. Kadının üreme sistemi. Kadının yumurtalıkları da iki tanedir. Her biri 3 santim uzunluğunda, 1,5 santim genişliğinde olup omurganın alt kısmı arka duvarına dayalı olan rahmin bir yanında yer almıştır. Yumurtalıkları fallop tipi denilen birer kanal çevirir. İçi küçük tüplerle dolu olan bu kanallar bir yandan yumurtalıklara öbür yandan rahme bağlıdır. Embriyo, genişleme elastikiyetinde olan rahim torbasının içinde gelişir. Rahmin serviks denilen ağzı, vajinaya, vajina da dışarıya açılır. Erkek üreme sisteminin tersine kadın üreme sistemi idrar yolundan ayrıdır, onunla birleşmez. Fasulye yuvalarında olduğu gibi yumurta üreten tabakalar da önce mitotik üremeyle çoğalır. Erkekte her spermatogonya olgunlaşarak sperm olurken kadında her oojinya yumurta olmaz. Burada yumurta olmaya elverişli pek çok oojinya vardır. Bunlardan sadece bir tanesi yumurtlama devresinde yumurta olur. Oojinya hücresinde meydana gelen mayoz bölünmeyle hücrenin sitoplazması büyür ve yumurta akı yolk yapar. Bilinmeyen bir yöntemle öteki oojinya hücrelerinin yumurta olmaları önlenir. Yumurta olmayan hücreler de yumurtalık kesesine kadınlık hormonu estrojen salgılama görevini yaptırırlar. İnsan yumurtası mikroskop yardımıyla von Bauer tarafından 1827'de keşfedilmiştir. Diğer hayvan yumurtaları yanında insan yumurtası çok küçük olmakla beraber insan bedeninin en büyük hücresidir ve 300 mikromilimetre boyundadır. Çok miktarda protoplazması ve büyük bir çekirdeği vardır. İçinde besin ve yumurta akı rezervi mevcuttur. Oysa çok etkin olan spermatomozyanın besin rezervi yoktur. Çok miktarda üreyen spermler 52 mikromilimetre uzunluğundadır. Döllenme, fertilization. Yerinden ayrılan spermin ancak 48 saatlik bir ömrü vardır. Dölleme ömrü ise ortalama 40 saattir. Bu süre içinde yumurtayla birleşemeyen spermin sonu ölümdür. Yumurtalıktan ayrılan yumurtanın ömrü de yine birkaç saatten ibarettir. Bundan dolayı kadının doğurganlığı ancak yumurtlama zamanıyla sınırlıdır. Normalde yumurta fallop tüpüne girip oradan rahim boşluğuna doğru hareket eder. Eğer bu sırada sperm rahimi geçip fallop tüpüne kadar gelir de yumurtayla birleşirse döllenme olur. Milyonlarca spermden sadece birisi yumurtayla birleşme şansına sahip olur. Nutfeyi emşaç. Aslında normal hücrenin yarı katı kromozom taşıyan iki hücrenin birleşmesiyle meydana gelen tam hücreye bilim dilinde zigot denilir. İşte Kur'an-ı Kerim de buna nutfeyi emşaç, karışmış, birleşmiş nutfe denmiştir. İnsan Kur'an'ın nefsi vahidede dediği bu tek hücreden yaratılmaktadır. Yüce Allah İnsan suresinin 2. ayetinde "Doğrusu biz insanı imtihan etmek için karışık bir nutfeden yarattık da onu işitici ve görücü yaptık" buyurmuştur. Saf su anlamına gelen nutfe erkek suyu olan meninin de adıdır. Ancak burada nutfe karışık sıfatıyla nitelendirilmiştir. Emşaç, karışmak, karıştırmak anlamındaki meşcin veya karışım anlamındaki meşicin çoğuludur. Erkeğin suyuyla kadının suyunun karışımına emşaç denilmiştir. Yumurtayı aşılamak üzere yola koyulan milyonlarca sperm çok tehlikeyle karşılaşır. Önce vajinadaki asitli ortamdan geçerken birçok sperm ölür. Vajina yolundan sonra spermlerin önüne çıkan diğer engel de dar rahim ağzındaki mukus tıkaçtır. Spermler buradan geçebilmek için bunu eriten bir enzim çıkarırlar. Her birinin çıkardığı enzimler birleşerek bu dokuyu eritir ve engel aşılır. Yolları rahim boşluğuna varır. Oradaki mukusların kıvrımları da küçücük spermler için dağ gibi birer engeldir. Yine de rahme dolan çok miktarda sperm kendilerine bir geçit bularak fallop tüpüne girmeyi başarır ve yumurtaya yaklaşır. Burada yollarına başka bir engel daha çıkar. Yumurta birbiriyle kaynaşmış hücrelerin oluşturduğu korona, taç tabakasıyla kaplıdır. İçeriye girebilmek için bu tacın delinmesi gerekir. Bu da yine gerekli enzimin çıkarılması için birlikte çalışmaya ihtiyaç gösterir. Bu engelde kırılınca spermler tıpkı arıların kraliçe çevresine üşüştükleri gibi yumurtanın çevresinde toplanırlar. Sadece biri yumurtanın içine girebilir. Biri girince yumurtanın reaksiyonu ötekilerin girmesini önler ki içeriye giren serbestçe görevini yapabilsin. Sperm içeri girince yumurtanın salgıladığı bir sıvı çevresinde bir zar oluşturur. Fertilization membran denilen bu zar yumurtayı sarmalar. Başı içeride, kuyruğu dışarıda kalan sperm kuyruğunu kaybeder. Böylece sperm yumurta yüzeyini bozmaz fakat kendisinin kuyruğu kopar. Bu yüzeysel değişiklikten ayrı olarak sitoplazm içinde de temel değişiklikler olur. Küçülen sitoplazm suyunu kaybeder ve özel protoplazm maddeleri yumurta içinde belli bölgelerde toplanır. Bunu başka değişiklikler izler. Bu aşamada yalnız yumurta etkindir. Henüz fertilizasyon başlamamıştır. Olgunlaşmış yumurta gelişme ve başkalaşma potansiyeline sahiptir ama bunun için bir uyarı alması gerekir. Bunun için sperm çekirdeği yumurtanın merkezindeki çekirdeğe gider. İki gametin çekirdek zarları erir, sitoplazm içindeki kromozomlar serbest kalır. İki sentrosomdan her biri bir çiçek görünümüyle çevrilir ve kromozomların bir yanında yer alır. Gerçi nefsi vahidinin insanın atası Adem olduğu söylenir ama İnsan suresinin ikinci ayetinde açıkça insanın nuhte-i emşaçtan yaratıldığı, Alak suresinin ikinci ayetinde de insanın alaktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Nuhte-i emşaç ve alak sinonimdir, aynı şeydir. Demek ki nefsi vahide Kur'an'ın çeşitlilik üslubu gereği kah nutfe-i emşaç, kah alak denilen emriyodur. Kur'an-ı Kerim insanın kökünün nefsi vahide olduğunu söyleyerek döllenmiş yumurtaya işaret etmiştir. Döllenmiş yumurta karmaşık bir yapıya sahiptir. Kadın erkek yeni neslin hücreleri bu tek hücre olan zigottan ürer. Hücre teorisi biyologlar tarafından 1838-1839'da ortaya atılmış ve bu alandaki araştırmalar hep ondan sonra yapılmıştır. Fakat Allah'ın ümmi elçisi Selamona 7. asırda bunu şöyle açıklamıştır. Dur ki sizi bir tek nefisten inşa etti. Onun bir karar kılacağı ve depo edileceği yer vardır. Dipnot En'am suresi 98. Sizi bir tek nefisten biçimlendirdi. Sonra o nefisten eşini var etti. Dipnot Zümer suresi 6. Odur ki sizi bir tek nefisten yarattı. Ondan eşini var etti ve ikisinden birçok erkek ve kadın yarattı. Dipnot Nisa suresi 1. Tek nefisten yaratma yöntemi yeni gelen her nesilde sürüp gider. Her hayat tek hücre zigottan başlamaktadır. Kur'an bu hususu gayet açık olarak belirtmiştir. Sizin yaratılmanız ve yeniden yaratılmanız bir tek nefsin yaratılması gibidir. Dipnot Lokman suresi 28. Zigotun gelişme yöntemi. Yukarıda belirtildiği üzere fallop tipinde döllenmeden sonra zigot bölünmeye başlar. Morulla durumuna gelinceye dek bölünme süratle sürer. Morullada iki grup hücre belirir. Merkezi dolduran hücre grubu embriyoyu inşa etmekle görevlidir. Bunlar ayrı bir varlık olma yolundadır ama merkezi çevrilen hücre grubu ayrı bir varlık olmaz. Bunlar cinini sarmalayan zarları yapabilir. Nutfe-i emşaç oluşumunun sonuçları. 1. Bilindiği üzere sperm ve yumurtacığın her biri normal hücrenin yarısı kadar kromozoma sahiptir. Bunlar kalıtım özelliklerini taşıyan kromozomlar bakımından yarım hücre sayılırlar. Her biri 23 tek kromozom taşıyan bu iki hücre birleşince 46 kromozomlu tam bir hücre meydana gelir. Bu kromozomların yarısı babadan, yarısı da anneden gelmiştir. Bu kromozomlar vasıtasıyla bebeğe babalarının ve annelerinin özellikleri intikal eder. Ama bebek baba ve ana tarafından geçen özellikleri taşımakla beraber onların aynı da olmaz. Aynı anne ve babadan gelmiş olan çocuklar da birbirinin aynı değildir. Karakterleri farklıdır. Herhalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisiyle babalardan analardan çocuklara geçen kalıtım özelliklerine işaret buyurmuştur. Nutfe-i rahme yerleşince Allah onunla Adem arasında bulunan bütün soyu yani Adem'den kendisine kadar bütün atalarının özelliklerini getirir.